Ayrım 12. Sayfa 147. 18. İnsanoğlunun en büyük sırrı beyindir. Karanlığa bürünmüş Konya'nın insanlardan, araçlardan arınmış sessiz caddelerinden geçerek otele vardığımızda vakit gece yarısını bulmuştu. Arabada cep telefonumdan Simon'ı aramış, durumu anlatmıştım. Kaygılanmıştı. Ses sonunda bir parça suçluluk bile hissetmiştim. Merak etme demişti. Yarın sabah başkonsolosluğu arar, sana yeni bir pasaport hazırlamaları için başvuruda bulunurum. Sen iyisin değil mi? İdare eder demiştim. Doktor gerekenleri yaptı. Eğer kendini kötü hissediyorsan işi bırak gel demesini beklemiştim ama söylemedi. Hiçbir zaman söylemezdi. İş işti. Yapılması gereken yapılmalıydı. Gerçi Simon, bu iş tehlikeli olmaya başladı. Hemen Londra'ya dön dese yapar mıydım bilmiyorum. Evet, garip olaylar dönüyordu etrafımda. Evet, neler olup bittiğini anlayamıyordum. Evet, korkuyordum. Yine de olanlar tuhaf bir şekilde ilgimi çekiyor, bütün bunlar nereye varacak diye merak etmekten kendimi alamıyordum. Üstelik nasıl olduğunu henüz çözemesem de bu yaşananların bir şekilde babamla ilgisi olduğunu hissediyordum. Otelin kapısında Mena'nın "İsterseniz ben de bir oda tutayım, ihtiyacınız olursa yanınızda olmamda yarar var" demesini aldırmadan onu evine yolladıktan sonra resepsiyona yöneldim. Dün geceki meraklı görevli vardı yine. "Hoş geldiniz Miss Karen," dedi gözlerini ilgiyle yüzüme dikerek. "Umarım gününüz iyi geçmiştir." Soğuk bir gülümsemeyle "İyi geçti, teşekkür ederim." diyerek aceleyle asansöre yöneldim. Yukarı çıkıp koridorun alacakaranlığında anahtarı odamın kilidine sokarken bir ürperti dalgası kapladı bedenimi. Ya içeride o siyahlar giyinmiş dervişin sesini yeniden duyarsam? Ya yine aynı kabusları görürsem? Odaya girsem mi, girmesem mi? Kararsız kaldım. Keşke Menan'ı göndermeseydim diye düşündüm. Yok daha neler. Oldu olacak adamı yatağıma alıp yatsaydım. Kötü düşünceleri kafamdan uzaklaştırmaya çalışarak çevirdim anahtarı. Sessizce açıldı kapı. Oda karanlık değildi. Sultan Selim Camii'nden yansıyan sarı ışık içeriği belli belirsiz aydınlatıyor, yemeğe çıkarken öylece bıraktığım dağınık yatak, simsiyah bir boşluk gibi görünen ayna, üzerinde bilgisayarımın durduğu küçük masa olduğu gibi seçiliyordu. Yine de kapıyı kapatmadan önce ışıkları yaktım. Bütün ıssızlığı ve kederiyle ortaya çıkıverdi oda. Ne kadar gösterişli, ne kadar iyi döşenmiş olsa da bütün otel odalarının ortak yazgısıdır bu ıssızlık. Bu insanın içine işleyen keder. Ama şu anda bu tatsız atmosfer umurumda bile değildi. İçimdeki korku o kadar yoğundu ki odanın ışıklarını yakmış olmam beni rahatlatmadı. Banyoya geçtim. Hemen elektrik düğmesine dokundum. Bomboştu. Duvardaki beyaz fayanslar kadar soğuktu. Duyulan tek ses kim bilir hangi odada banyo yapan bir müşterinin kullandığı suyun borulardan akan boğuk gürültüsüydü. Banyonun ışığını kapatmadan odaya döndüm. Artık kendimi güvende hissediyordum. Bir de şu boynumu her kıpırdatışımda bütün bedenime yayılan ağrı olmasa, başım da dönmeye başlamıştı. Hemen yatağa uzandım. Şimdi kendimi daha iyi hissediyordum. Ama çok sürmedi yine Şems'i hatırladım. Bu gece onunla yaşadıklarımı ya da onun bana yaşattıklarını sakince düşünmeye çalıştım. Gerçekten de öyle mi olmuştu? Her şey elektriklerin kesilmesiyle başlamıştı. Her tarafın zifiri karanlığa büründüğü an benim kendimden geçtiğim andı. Çantamın çalındığı, benim düşüp bayıldığım an. İşte o baygınlık anında da hayal dünyamda Şems ile Mevlana'yı buluşturuvermiştim. Bunu nasıl yapabilirdim ki? Onların ilk kez nerede nasıl buluştuklarını, birbirlerine neler söylediklerini bile bilmiyordum. Bilmiyor muydum? Babam anlatmış olamaz mıydı? Belki de kullanmadığım için bu bilgileri unutmuş, ama Konya'ya gelince de öğrendiklerimi yeniden hatırlamıştım. Bayıldığım anda da babamın anlattıkları belleğimde yeniden uyanmıştı. İnsan beyninin gizeminin tümüyle çözülememiş olduğundan söz etmiyor muydu annem? İnsanoğlunun en büyük sırrı beyindir. Beyin, çalışma biçimi ve kapasitesi açısından tümüyle bilinmemektedir. Genlerimizden gelen bilgiler, duyularımızla algıladıklarımız, deneyimlerle öğrendiğimiz milyonlarca bilginin ne kadarının farkındayız? Duyduğumuz, gördüğümüz, hissettiğimiz, tattığımız, dokunarak farkına vardığımız bilgilerden sıkça kullanmadıklarımız nerede duruyor? Zihnimiz bunların ne kadarını siliyor, ne kadarını depoluyor? İşte büyük bulmaca. Ne geçmişten gelen Şems-i Tebrizi, Ne otel yangınından yüklü tazminat koparmak peşinde olan Ziya ve adamları, ne de bizim sinirlendikçe şıpır şıpır terleyen Menan. Belki de olanların tek sorumlusu bendim. Benim şu karmaşık beynimdi. Beynimizin ne kadar bilincimizin denetimindeydi ya da bilinçaltımızın veya güdülerimizin. İşte annemin bahsettiği büyük bulmacanın ayrıntıları. Birden rahatladım. Çünkü artık mantıklı bir açıklama vardı elimde. Ama bir dakika. Bu durumda Ziya masum mu oluyordu? Elbette hayır. O başka bir konu. En ince ayrıntısına kadar soruşturulması gerekiyordu. Hatta bizim Menan bile suçlu olabilirdi. Yarın yangını uzaylılar çıkardı diyen şu Kadir adındaki işçiyle görüşmek bu yüzden çok önemliydi. Aklını kaçırmış olsa bile Kadir artık Ziya'nın adamı değildi. Nezihe ile Serhat'ın saklamaya çalıştığı bir bilgi varsa ondan öğrenebilirdik. Bakışlarım çamur kurumuş toz içindeki kot pantolonuma kaydı. Deri ceketimin de ondan farkı yoktu. Yavaşça yataktan doğruldum, üzerimdekileri çıkardım. Banyoya geçtim, duş almak niyetindeydim. Ya kendimi kaybeder de düşersem diye çekinerek vazgeçtim. Duşu sabah alırdım. Sadece yüzümü, ellerimi, ayaklarımı yıkamakla yetindim. Yeniden odaya döndüm. Pijamalarımı giydim ama uykum yoktu. Doktorun verdiği ağrı kesici haplardan içsem uyumama da yardım ederdi. Çantama uzandım. İlaç şişesini çıkardım. Hapları avucuma döktüm. Ansızın bebek aklıma geldi. Ya ağrı kesici ona zarar verirse? Hiç düşünmeden hapları yerine koydum. Ne yapıyordum ben? Sahiden doğuracak mıydım bu bebeği? Bebek derken bile kendimi yabancı hissediyordum. Öte yandan kürtajı düşünmek daha korkunçtu. İlk kürtaj olduğumda da kendimi çok kötü hissetmiştim. Bacaklarımın arasında, karnımda, kalbimde, kafatasımın içinde kocaman bir boşluk. Çok gençtim o zamanlar. Çok deneyimsiz ama daha güçlü. Şimdi daha fazla yaralanacakmışım gibi geliyor bana. Daha fazla incinecekmişim gibi. Belki de bu yüzden daha çok korkuyorum. Fakat önünde sonunda bir karar vermem gerekiyor. Londra'ya döndüğümde Nigel'a açıklayacağım bir karar. Belki de ilişkimizi derinden etkileyecek bir karar. Telefonun sesiyle bölündü can sıkıcı düşüncelerim. Menan mı arıyordu? Açtım. Annemin neşeli sesi çınladı kulaklarımda. Alo, Karen? Alo, anne, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Uyandırmadım değil mi? Sorusunu yanıtlamamı fırsat bile vermeden sürdürdü sözlerini. Senin şu Nigel muhteşem bir insan. Bak söylüyorum, onu kaçırırsan seni asla affetmem. Merak etme anneciğim, kaçırmaya niyetim yok. Tabii o beni istemezse. Saçmalama, sana deli gibi aşık. Akşam üzeri beni aradı. Bil bakalım ne dedi. Aferin Nigel'a, vakit geçirmeden yemeğe çağırmış olmalıydı annemi. Tabii bilmezliğe vurdum. Ne dedi? Yemeğe davet etti. Hem de şu çok sevdiğim kulübe götürecek. Hani en son seninle gitmiştik ya. Kulüp 606 mı? Evet, şu Chelsea'deki yer. Hala o Fransız aşçı var değil mi mutfağın başında? Epeydir gitmedik ama sanırım orada. Neşeyle kıkırdadı. Yokluğunda seni de çekiştiririz biraz. Ne olmuştu anneme böyle? Nereden geliyordu bu neşe? Çok sürmedi anlamam. Anne, kafayı mı çektin sen? Yaramaz bir çocuk gibi kısık sesle güldü. Kim? Ben mi? İftira etme yaşlı annene. Hani içmeyecektin? Doktor yasaklamıştı sana. Sesi ansızın ciddileşti. Doktorların canı cehenneme diye gürledi. Mete bir sürü şeyi yasakladılar. Ne oldu? 3 ay fazla yaşadı. Ona da yaşamak denirse. Hastane köşelerinde süründü zavallı. Ama o çok sevdiği prosunu bile son bir kez içemeden gitti. Bana doktorlardan söz etmek yarın. Onların bir bok bildikleri yok. Hem fazla içmiyorum ki. 2 kadehçik. Pek öyle 2 kadehlik bir sarhoşluğa benzemiyordu bu. Şeker hastasıydı annem. Üstelik yüksek tansiyonu da vardı. En son kalp büyümesi teşhisi koymuştu doktorlar. Anneciğim, niye böyle yapıyorsun? İntihar etmek gibi bir şey bu. Kendini ağır ağır öldürüyorsun. Küskün, kırgın mırıldandı. Belki birden yapamadığımdandır. Bu halimde bir de onunla uğraşmak zorundaydım. Böyle konuşma lütfen diye çıkıştım. Niye intihar edecekmişsin? Ne derdin var? Ne derdim olacak? Sesi isyan yüklüydü. Görmüyor musun? Sevdiğim insanlar birer birer bırakıp gidiyor beni. Önce baban, sonra Matt. Tek başıma kaldım şu koca dünyada. Tek başına olur mu? Ben varım ya. Sen şahane bir kızsın ama senin kendi hayatın var. Onu yaşamalısın. Artık ta Konyalardan beni düşünmeyi bırak. İyice duygusallaşmıştı sesi. Neredeyse ağlayacaktı. Nesi vardı bu kadının? Ne demek istiyorsun anne? Nigel'a beni yemeğe davet etmesini söylemedim deme sakın. Bunu anlamayacak kadar yaşlanmadım daha. Tabii söylemedim. Karen yapma. Yalan söylemeyi bile beceremiyorsun. Hiç beceremedin zaten. Bu tarafın babana çekmiş. Nigel'a beni aramasını sen söyledin. Üstelik iyi de yaptın. Aklına gelse eminim Nigel kendiliğinden çağırırdı. Ama erkekleri bilirsin. Biraz hıyar olurlar. Hatırlatmak gerekir. Sen de hatırlatmışsın. İnkar etme şimdi. Hem hoşuma da gitti teklifi. Bilirsin, senin yakışıklı zencini severim. Şaka bir yana iyi adamdır Nigel. Günümüzde az bulunur türden bir adam. Anneciğim, lütfen içme diye yalvardım. Kendin için yapmıyorsan benim için yap. Bak, çok üzülüyorum. Üzülecek bir şey yok tatlım, dedi sesine metin bir ton vermeye çalışarak. Ben iyiyim. Çok da içmedim. Gerçekten, hepi topu 2 bardak. Tamam, 4 diyelim. Daha fazla değil. Ve artık içmeyeceğim. Telefonu kapatınca kafayı vurup yatacağım. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor Konya maceran? Çok değişmiş mi mistik şehir? Sesi özlem yüklüydü. Eski günleri hatırlamış olmalıydı. Değişmiş galiba. Geniş caddeler açmışlar. Bazı yerlerde yüksek binalar var. Her şeyi öldürüyorlar diye mırıldandı umutsuzca. Eskinin bütün güzelliklerini öldürüyorlar. Üstelik bunu dünyanın her yerinde yapıyorlar. Hoyratça, acımasızca, barbarca. Birileri çıksa da dünyayı insanlardan kurtarsa diye düşünüyorum bazen. Biri çıksa da şu güzelim yeryüzünü elimizden alsa. Yok, Konya o kadar kötü değil aslında. Eski yapıların önemli bir kısmını korumuşlar. Geniş, aydınlık caddeleri var. Mevlana türbesine sahip çıkmışlar. Önündeki camiye de. Dergah duruyor mu? Babamla birlikte gittiğimiz bahçesinde sarıklı mezar taşlarının bulunduğu evden bahsediyor olmalıydı. Ama onu konuşturmak için anlamamazlıktan geldim. Hangi dergah? Hatırlamıyor musun? Babanın evi olan dergah. Mevlevihane. Babanı ilk orada görmüştüm. Orada dans ederdi. Mena'nın sözlerini hatırladım. Mevleviler semaya dans denmesini sevmezler demişti. Sema mı demek istiyorsun? Yapmacık bir tavırla beni taklit ederek söylendi. Sema demek istiyorum. Sesinde tatlı bir sevinç belirmişti. Babasının kızı. Poyraz da bozulurdu semaya dans dememe. Ben de o dergahı gördüm mü anne? Ciddi soruyorum, hatırlamıyorum da. Görmedin mi? Ne bileyim tatlım, biz birlikte Konya'ya hiç gitmedik ki. Ama baban mutlaka götürmüştür seni. Çünkü onun evi orasıydı. Evi mi? Evet, onun gerçek evi orasıydı. Bunu da hatırlamıyorum deme sakın. Suskun kalınca yapmacıktan küçük bir çığlık attı. Ay Karen, sen benden önce bunayacaksın kızım. Hani babanı küçük bir bebekken o dergahın kapısına bırakmışlar, hatırladın mı? Hayır, gerçekten hatırlamıyordum. Galiba bilinçaltım babama ait kimi bilgileri silip atmıştı. Ya da o kadar derinlere etmişti ki ancak bilincimi yitirdiğimde su yüzüne çıkabiliyorlardı. Belki biraz anlatırsam aklıma gelir. Sesimden samimi olduğumu anladı. Tuhaf diye mırıldandı şaşkınlıkla. Nasıl hatırlamazsın? Defalarca konuşulmuştur bu konu. Babanın ismi de oradan gelir. Nereden gelir? Sahiden hatırlamıyorsun. Tuhaf. Öyleydi ama bunu duymak hiçbir sorunu çözmediği gibi hiç de hoşuma gitmiyordu. Tuhaf ama unutmuşum işte diye söylendim. Nereden geliyormuş babamın ismi? Anlat da öğreneyim bari. Tamam, anlatıyorum. Sanki ayılmış gibiydi. Belki de doğru söylüyordu. Gerçekten de çok içmemişti. Şimdi baban daha bebekken ailesi kim bilir hangi nedenden dolayı onu bir sepetin içinde dergahın önüne bırakmış. Aralığın son günleriymiş. Korkunç bir soğuk varmış dışarıda. Eğer talihsiz bebek bir saat daha kalsa donup ölürmüş. Ama nereden bilinmez bir poyraz rüzgarı çıkmış ve başlamış dergahın tahta kapısını dövmeye. Acele yardım isteyen biri gibi telaşla ve sertçe vuruyormuş kapıya. İçerideki dervişlerden biri sesi duymuş. Gerçekten de kapıda biri var sanmış. Kapıyı açmış ki sepetin içinde minicik bir bebek. Yani senin baban. Derviş hemen almış bebeği içeri. Olayı duyan dergâhtakiler bu bebek bizim uğrumuzdur demişler. Hikmet adında bir şey babana sahip çıkmış, onu oğlu gibi büyütmüş. Ve onu kurtaran rüzgara saygılarını göstermek için de babanın adını Poyraz koymuşlar. Evet, hayal meyal bir şeyler hatırlar gibi oldum. Hatırlamak değil de bölük pörçük fotoğraflar geçti gözümün önünden. İncecik yağan karı bir kamçı gibi savuran sert bir rüzgar. Yaptığı işten utandığı için yüzünü sadece insanlardan değil, kardan da rüzgardan da saklayan bir adam, bebeğin babası. Sepetin içinde bu acımasız dünyadan da, onu terk etmeye hazırlanan babasından da, kendi çaresizliğinden de habersiz uyuyan bir bebek. İnsanların yaptığı kötülüğe öfkelendiğinden midir, yoksa bebeği kurtarmak istediğinden midir, bütün gücüyle kapıya saldıran deli bir rüzgar. Küçük Poyraz'ı kurtaran, bir anlamda bana bu hayatı armağan eden bir rüzgar. Kapıyı açıp ayaklarının ucundaki sepette bir bebek bulan, aydınlık yüzlü bir derviş. Babam büyüyüp olanları öğrendiğinde kim bilir nasıl üzülmüştür diye söylendim. Üzülmüştür herhalde diye onayladı annem. Ama bu meseleyi dert ettiğini hiç görmedim. Hatta şakaymış gibi söylese de biraz övünürdü galiba. Ben Musa peygamber gibi sepet içinde keşfe çıkmışım dünyayı. Sizin gibi ana kucağında değil derdi. Belki de böyle söyleyerek başa çıkmaya çalışıyordu acısıyla. Terk edilmek kötü tabii. Annem sarhoşken bunu söylememeliydim. Kendimi tutamadım. Ama dedim, sonunda o da bizi terk etti. Kısa bir sessizlik oldu. Derin, ürkütücü, umutsuz bir sessizlik. Öyle yaptı. Tanrı'nın cezası herif bizi bırakıp gitti. Bir şey demedim. İstemediğimden değil, ne diyeceğimi bilemediğimden. Yine de kötü düşünme, dedi burnunu çekerek. İşte sonunda ağlatmayı başarmıştım kadını. Kötü şey söyleme, eminim kendince bir nedeni vardı. Evet vardır dedim, içimde baş kaldıran öfkeyi bastırmaya çalışarak. Eminim onu bebekken dergahın kapısına bırakanların da kendince bir nedeni vardı. 19. Kendini bilen Allah'ını bilir. Annemin telefonundan sonra uykum iyice kaçtı. Bilgisayarımı açtım, bugünkü görüşmelerimin notlarını yazdım. Kayıt cihazını çalıştırıp Serhat ile Nezihe'nin neler söylediklerini dinledim. Aslında önemli bir çelişki yoktu. İki nokta dikkatimi çekmişti. İlki Kadir'in Nezihe'yi yangından kurtarması, ikincisi ise yeniden yangın bölgesine giren Kadir'i Serhat'ın değil de itfaiyenin kurtarması. Bu iki olay da ifadelerde yer almıyordu. Önemli olmayabilirdi ama araştırmakta yarar vardı. Gizem çoğu zaman önemsizmiş gibi görünen küçük olayların bir araya gelmesiyle çözülürdü. Yarın sabahki görüşmede Kadir Gemele'ye bu iki soruyu sormak yararlı olabilirdi. Tabii sorularımı anlayabilir ve mantıklı yanıtlar verebilirse. Kayıt cihazını susturdum, bilgisayarımı kapattım. Artık dinlenmeliydim. Yarın zorlu bir gün beni bekliyordu. Ama uyku nerede? Işıkları kapatıp yatağa uzandım. Şems ile Mevlana'nın buluşması belirverdi gözlerimin önünde. İkisi için de bu bir rastlantı değil, önceden ayarlanmış bir buluşma gibiydi. Buluşmayı ayarlayan da Tanrı'dan başkası değildi. Ama ilk dilek Şems'ten gelmişti. Dün gece rüyamda gördüğüm gibi Şems, Tanrı'dan gizli sevgililerinden birinin yüzünü kendisine göstermesini istemişti. Üstelik bedel olarak da ortaya kendi başını koyarak. Öte yandan Mevlana da habersiz değildi bu işten. Öyle olsa buluşmadan yıllar önce Şam'da Şems'in karşısına çıkar, ''Ey mana aleminin sarrafı, beni bul!'' der miydi? Bir yazgıya benziyordu. Her adımı, her bölümü ve finali önceden belli olan, değişmeyen, değiştirilemeyen, sadece boyun eğilen bir yazgı. Şems, Mevlana'ya bakarken nasıl büyük bir sevgiyle, nasıl büyük bir mutlulukla, nasıl uçarı bir coşkunlukla dolmuştu yüreği. Ben bile Nigel'a bakarken onun kadar etkilenmiyor, onun kadar heyecanlanmıyor, kendimden geçmiyordum. Nasıl bir sevgiydi bu? Ya Mevlana Celaleddin Rumi, o neler hissediyordu acaba? Katırın üzerindeki adamın ışıltılar içerisindeki gözlerini hatırladım. Onun hali Şems'ten de beterdi. Bir tür kendinden geçmişlik. Bir tür esriklik anını yaşıyordu. İki adamın birbirine hissettiği bu güçlü duyguyu nasıl adlandırmalıydı? Nasıl bir bağlılıktı bu? Nasıl bir tutku? Tıpkı babam ile Şahnesim gibi. Şahnesimi görünce tıpkı Mevlana'nın gözlerindeki parıltıya benzer ışıltılar geçiyordu babamın gözlerinden. Ne bana ne anneme bakarken öyle tutkuyla parlamıyordu gözleri. Şahnesimle konuşurken duyduğu heyecanı hiç kimse veremiyordu ona. Evet, Şahnesim Şems-i Tebrizi'ydi, babamsa Muhammed Celaleddin. Bu hikayede ne annemin ne de benim hiçbir önemimiz yoktu. O yüzden içi sızlamadan bırakıp gitti bizi. Kim bilir Şems ile Mevlana da nelerden, kimlerden vazgeçtiler aşkları için. Örneğin şu kimya, Mevlana neden evlendirmişti evlatlığını Şems'le? Daha da önemlisi, yaşamını Allah'ın sırlarını bulmaya adayan Şems gibi bir sufi nasıl olmuştu da evlenmişti gencecik bir kızla? Sorular, yanıtsızlığı kadimleşerek lanetli sırlara dönüşmüş sorular. Bildiğim ne varsa hepsinden kuşku duymama yol açan sorular. Beynime üşüşerek aklımı karıştıran sorular. Yok, bu gece sorulardan kurtaramayacaktım kendimi. Bu gece uyku yoktu bana. Yatakta doğruldum. Bir yerlerden uğultu halinde açık bir televizyonun sesi geliyordu. İyi fikirdi. Ben neden televizyon izlemiyordum? Komodinin üzerinde duran kumanda aletine uzandım. Önce birbirine karışmış renkler belirdi televizyonun ekranında. Görüntünün normal rengini alması için bir dakika kadar beklemek zorunda kaldım. Tanımadığım kadınlar, tanımadığım erkeklerin görüntüsü belirmeye başladı ekranda. Galiba bunlar Türkiye'nin şarkıcıları, aktörleri, aktrisleri yani ünlüleriydi. Üst üste dizilmiş bardakları düşürmeden alttan birini çekmeye çalışıyorlardı. Arkada da heyecanlı bir gerilim müziği çalıyordu. Hemen değiştirdim. Belki 1000 kere izlediğim Yurttaş Kane filminin çok kötü bir kopyası çıktı karşıma. Onu da geçtim. Bu kez bir dizi film vardı ekranda. Kamera öyle hareketliydi ki biraz daha izlesem başım yeniden dönmeye başlayacaktı. Yine bastım kumanda aletinin tuşuna. Önce bir ney sesi doldurdu odayı. Sonra görüntü belirdi. Şu anda yattığım yatağın en fazla 200 metre ötesindeki bir görüntü. Mevlana'nın türbesi. Kamera türbenin kapısından geçerek içeri girerken atmosfere uygun olsun diye sesine ilahi bir ton vermeye çalışan erkek sunucu şiire benzeyen sözler mırıldanmaya başladı. Ey sırrı araştıran kişi, can var can içinde, kalbine in de ara. Sen kendi özünü kendinde ara. Ey sırrı araştıran kişi, her yerde ara. Lakin o değil dışarıda, kendi içinde ara. Şiirle birlikte kamera da türbenin içine girmişti. Sarı kırmızı ışıklarla aydınlanan türbede yan yana, ardı ardına, üzerlerine birbirinden güzel yazılar nakşedilmiş mezarlar uzanıyordu. O sırrın ne olduğunu ikisinden başkası bilemedi diye anlatmaya başladı şiirin ardından sunucu. İkisi de yıllardır birbirini arıyordu. İkisi de yıllardır buluşmanın ateşiyle yanıyordu. Belki sırlarını paylaşmak için, belki iki parçaya ayrılmış tek bir sırrı birleştirerek hakikati öğrenmek için. Şimdi kamera türbeden çıkmış, Konya'nın karanlık kaldırımlarında adım adım ilerliyordu. Bir yere geldi durdu. Durduğu yerde sabah oldu. Ben burayı tanıyordum. Burası Mena'nın Merecel Bahreyn yani iki denizin buluştuğu yer dediği noktaydı. Şems'in Allah diyerek yere yığıldığı yer diye anlatısını sürdürdü televizyondaki sunucu. Uyandığında başucunda Mevlana Hazretleri vardı. Allah'ın gizli sevgililerinden birinin dizlerinde açmıştı gözlerini. İki büyük derviş, iki Allah dostu birbirlerine sımsıkı sarıldılar. Dünyanın kirinden, gürültüsünden, zulmünden, ışıksız bir odanın ıssızlığına sığındılar. Günler, haftalar, aylar boyunca bir odada iki kişilik yalnızlığı yaşadılar. Günler sonra kapı açılıp ikisi de dünyaya merhaba dediğinde ne Şems eski Şems'ti ne Celaleddin eski Celaleddin. Namazı, vaazı, medresedeki derslerini bıraktı Mevlana. Aşka bulanmış, içmeden sarhoş olmuş bir halde karşılaştığı canlı cansız herkese aşkı anlatmaya başladı. Yağmur bekleyen kuru otlara, gökyüzündeki yağmura, yağmurun ıslattığı incir ağacına, incire tırmanan tırtıla, tırtılın peşindeki serçeye, serçenin yuvasını yaptığı kâgir evlere, kâgir evleri süsleyen güllere, gülün derdine düşen bülbüle, bülbülün peşindeki atmacaya, atmacayı evcilleştiren beylere, beylerin konuk olduğu saraya. Ne varsa gördüğü, dokunduğu, tattığı, kokladığı, işittiği hepsine aşkı anlattı. Yürümeyi yeni öğrenen bir çocuk nasıl yeni yeteneğini göstermek için yanıp tutuşursa, aynı coşkuyla döküldü dilinden aşka dair sözcükler. Aynı coşkuyla emekliye, sendeleye, yepyeni bir heyecanla dolaştı bu eski şehrin sokaklarında. Kamera yeniden hareketlenmişti. Bir parkın içinde dolaşıyordu şimdi. Çok büyük değil ama açık, ferah bir park. Burayı daha önce görmüştüm. Derken kamera parkın içindeki küçük camiye yaklaştı. Tabii ya, burası Şems-i Tebrizi cami ve türbesiydi. her şeyin başladığı yer. Kamera caminin kapısına doğru ilerlerken sunucu iyice duygusallaşmış bir sesle anlatıyordu. Şems de ayrılmıyordu Mevlana'nın yanından. Evliyalar şehri büyük bir dervişe daha kavuşmuştu. Televizyondaki görüntü bozulur gibi oldu. Yeniden düzeldiğinde caminin kapısında siyahlar giyinmiş bir adam belirmişti. Kamera siyahlar giymiş sakallı adama yaklaşırken sunucunun ağzından şu sözler dökülüyordu. Onlar mutluydu. İnsanlar mutluydu. Bütün bir şehir mutluydu. Bu yalan diyerek sağ elini havaya kaldırdı televizyondaki siyahlı adam. Aynı anda sesi kesildi sunucunun. Artık kamera siyah giysili, siyah sakallı adamı gösteriyordu. Oydu. Konya'daki kabuslarımın değişmeyen kahramanı. Şems-i Tebrizi ya da benim sevdiğim ünvanıyla Şems-i Perende. Yalan söylüyorlar diye gürledi. İnanma onlara. Öyle olmadı. Evet, bana sesleniyordu. Gözleri gözlerimin içindeydi. Elleri bana doğru açılmıştı. Ne yapmış etmiş, milyonlarca insanın izlediği televizyon yayınını bana seslenmek için kullanmayı başarmıştı. Ve tuhaftır, korkmuyordum, ürpermemiştim bile. Daha az önce beynin sırlarıyla ilgili yürüttüğüm tahminler, bu hayalleri neden gördüğüme dair bulduğum gerekçeler bir anda yok olmuştu. Aklım adeta gönüllü olarak kenara çekilmiş, meydanı bilinçaltımın egemenliğine bırakmıştı. Artık güdülerim yol veriyordu düşüncelerime. En önde yürüyen ise meraktı. Bu yüzden büyük bir ilgiyle dinledim Şems'in sözlerini. Kimse mutlu olmadı diye sürdürdü kaşlarını çatarak. Ne sultan, ne askerler, ne ulemalar, ne de halk. Gördükleri andan itibaren hoşlanmadılar benden. Hepsi nefret etti. Hepsi Konya'dan gitmemi istedi. Ellerinden gelse bir kaşık suda boğarlardı beni. Hüdavendigâr ile bir de büyük oğlu Bahattin hariç. Kendi cesaretime kendim de şaşarak sordum. Hüdavendigâr da kim? Kim olacak? Muhammed Celaleddin. Onu Hüdavendigâr diye mi çağırıyordunuz? Ben değil, babası Belkli Muhammed Bahaettin Veled, namı diğer Sultanül Ulema. Babasının söylediği ne varsa unutmasını salık verdim ona. Ama babasının seslendiği gibi seslenmekten de geri durmadım. Çünkü ben de sevmiştim Hüdavendigâr adını. Geçmişi hatırlamak sanki onu dalgınlaştırmıştı. Türbesinin önünde bir süre öylece sessiz durdu. Neden? Diye sordum kederini paylaşan bir sesle. Neden istemediler sizi? Bakışlarını yüzüme dikti. Sanki bu olaylar daha bu sabah olmuş gibi taze bir hüzünle gölgelenmişti esmer yüzü. Anlamadılar. Onlar anlamadıklarını kötü sayarlar. Ulemalarını ellerinden alacağımı sandılar. Oysa ben Celaleddin'i dünyanın sultanı yapmaya gelmiştim. Babası gibi sadece o zamanın değil, gelmiş geçmiş bütün zamanların sultanı. Ama anlamadılar. Çünkü onların din diye bildikleri küfürdü. İbadet diye bildikleri günah. İnsan eti yiyorlardı. İnsan kanı içiyorlardı. Üstelik bunu Allah adına yapıyorlardı. Din zannettikleri kitapta yazılanları harfiyen yerine getirmekti. Sanki Yaradan'ın gönüllü kölelere ihtiyacı varmış gibi. İbadet zannettikleri hoşgörüsüzlüktü. Sanki Yaradan nefretten hoşlanırmış gibi. İnanç zannettikleri onların kurtuluş garantisiydi her iki cihanda. Tövbe tövbe, sanki Yaradan tüccarmış gibi. Ya Mevlana? O ne diyordu olanlara? Hüdavendigâr mı? Onun meşrebi başkaydı. Onun toprağı yumuşak yerden alınmıştı. Suyu göllerin en tatlısından, soluğu rüzgarların en uysalından. Onda umut vardı. Kuşku yoktu. Onda hoşgörü vardı. Öfke yoktu. Onda sevgi vardı. Düşmanlık yoktu. Gönlümde kendi görüntüsünü görünce aklı başından gitmişti. Yıllardır sandıkta beklemiş bir isyan bayrağı gibi rüzgarı görür görmez dalgalanmaya başlamıştı bu eski şehrin taş sokaklarında. Ne sarayı umursar olmuştu, ne ulemaları, ne de halkı. Aklını, mantığını bir kutuya gizleyerek savurup atmıştı uçurumların en derinine. Sadece gönülden oluşmuş bir adama dönüşmüştü. Bu yüzden her sözü şiirdi, her adımı güzellik, her dokunuşu keramet. Ya sizin meşrebiniz? Yanıtlamadan önce düşünceli bir halde sakallarını sıvazladı. Hüdavendigâr'ın sadece güzelliği vardır. Benimse hem güzelliğim hem çirkinliğim. O benim sadece güzelliğimi görmüş, çirkinliğimi fark etmemişti. Ona hiç ikiyüzlülük etmedim. Hem iyi tarafımı hem de kötü tarafımı gösterdim ki beni tanıyabilsin. Bizim buluşmamıza Mereceil Bahreyn derler. Arapça bir deyimdir. Allah'ın kitabında Furkan suresinde şöyle anlatılır. İki denizi buluşturduk ki birisi tatlı, susuzluğu giderir, diğeri ise tuzlu ve acıdır. Aralarına da görünmez bir perde koyduk ki birbirlerine karışmasınlar. İşte bu yüzden Celaleddin ile ben kavuşuruz ama kendi meşreplerimizi koruruz. Eğer Celaleddin ile benim aramdaki farkı anlamak istiyorsan babalarımıza bakmam lazım. Daha doğrusu bizim onlarla ilişkilerimize. Celaleddin babasına büyük bir saygı duyuyordu. Belki de hayatı boyunca onun sözünden dışarı çıkmadı. Onun söylediği her sözün doğru olduğuna inanıyordu. Her yazdığının kanun. Bahavelet örnek alacağı kişiydi onun için. Oysa ben daha ergen olmadan anladım babamın yetersiz olduğunu. Onun gibi düşünürsem, onun gibi davranırsam Tebrizli sıradan bir Müslüman olacaktım. Evet, sıradan bir adamdı babam. Çölde milyonlarcası bulunan kumlar gibi sıradan bir Müslüman. Beni anlamadı. Üstelik kendisinden farklı olduğu için beni yargılamaya kalktı. Şems'in kibri canımı sıkmıştı. Biraz da eleştirmek için manidar bir ses tonuyla sordum. Siz de onu küçümsediniz. Kurnaz bir ifade belirdi yüzünde. Şu tavuk yumurtasından çıkan kaz yavrusu meselesini kastediyorsun. Küçümsemek değildi yaptığım. Sadece kendimi anlatmaya çalıştım. Onun gibi olmadığımı açıklamaya uğraştım. Yeniden ciddileşti. Bir öğretmen gibi değil de anlaşılmadığını bilen, hatta hiçbir zaman tam olarak anlaşılmayacağının farkında olan birinin durumunu kabullenmişliği içinde sakince sürdürdü sözlerini. Herkes kalenderi sayar bizi ama benim meşrebim zordur. Toprağım kıraç yerden alınmıştır. Her bitki büyümez üzerinde. Suyum ekşimiş şarap gibi tatsızdır. Soluğum yalçın kayaları parçalayan rüzgarlar gibi delidir. Umuttan çok kuşku vardır yüreğimde. Hoşgörüden çok öfke vardır. Nedensiz düşmanlık gütmesem de olur olmaz şeye sevgi beslemem ben. Haktan yanayımdır ve de hakikatten. Bu yüzden sevginin hak edenin hakkı olduğuna inanırım. Hak etmeyene sunulmayacak kadar değerlidir sevgi. Mevlana'nın hakkı mıydı? Hiç duraksamadan yanıtladı. Hakkı ne demek? Benim sevgim başından beri zaten onundu. Başağın buğday vermesi gibi normal bir olaydı bu. Bebeğin anne sütüne yönelmesi, canın candan beslenmesi gibi. Ama evvelce Hüdavendigâr da layıkıyla bilemedi bunu. Anlayamadı. Ya siz? Başından beri biliyor muydunuz ne aradığınızı? Gülümsedi. Üzüm karası gözleri hafifçe çekildi. Onunla karşılaşıncaya kadar ben de bilmiyordum. Onu görünce bildim. Evvelce hayaller vardı sadece. Belli belirsiz görüntüler, renkler vardı renk içinde. Kokular vardı koku içinde, sesler vardı ses içinde, tatlar vardı tat içinde, dokunuşlar vardı dokunuş içinde. Ama nerede gizlenmişti bunlar, hangi suretin içinde anlamıyordum. Onu görünce anladım. Allah'ın selamı onun üzerine olsun, Muhammed Mustafa'nın mübarek dudaklarından dökülen, kendini bilen Allah'ını bilir sözü uyarınca, Celaleddin'i görünce, yıllardır aradığımın aslında kendim olduğunu bildim. Onda kendinizi mi gördünüz? Durdu. Çaresiz gözlerle baktı yüzüme. Anlamıyorsun değil mi? Kolay değil. Çünkü bildiğimiz ne varsa değişiyor. Tanrı değişmez diyorlar ya, külliyen yanlış. Değişir. Onun hikmetinden sual olunmaz ama bu kadar çok değiştiği için anlamakta güçlük çekiyoruz. Bildiklerimiz bilinmeze dönüşüyor. Yanlışlar doğruya, sevaplar günaha, helaller harama, yalanlar gerçeğe. Böylece ulaşılmaz oluyor o yüce varlık. Büyük sırrını işte böyle koruyor. Nedir o büyük sır? Gözleri kısıldı. Esmer, uzun yüzünde parıldayan iki gizemli ışığa dönüştü. Televizyonun ekranı şimdi sadece gizemli iki ışığı göstermeye başlamıştı. Dudaklarının oynadığını görmedim ama sesi, "Bilmek istiyorsan gelmelisin," dedi. "Nereye?" Ekran açıldı. Kemikli yüzünde davetkar bir gülümseme belirdi. "Yanıma. Bu gece ilk karşılaştığımızda ne söylediğimi unuttun mu yoksa? Bilmen için yaşaman gerek. Yaşamak için cesaret." Bir kez daha çağırıyordu beni kendisi olmaya. Bir kez daha çağırıyordu yaşadıklarını yeniden yaşamaya. Hayır diyemedim. Kaptırdım kendimi onun sözlerine. Bir kez daha uzandım. Kim bilir kaç yıllık gün ışığının esmerleştirdiği uzun parmaklı ellerine.